Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun kıymetli izleyicileri, Bir Mevlana'dan Mesajlar programıyla daha karşınızdayız. Ben Deniz Ali Namlı ve değerli hocam İrfan Gündüz'le birlikte Mevlana Hazretlerinin mesajlarını, efendim kulağımıza küpe olacak, adeta her biri tablo yapılıp her gün gündemimizde, önümüzde olacak bu değerli hayat prensiplerini önce kendimize, sonra sizlere, sizlerin gündemine aktarmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
Afiyet olsun inşallah hocam.
Elhamdülillah. Duacıyız. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederiz hocam.
Allah razı olsun. Tövbesin.
Önceki programda hocam Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinden 28. beyte kadar gelmiştik.
Geldik evet.
İnşallah oradan devam edelim.
Aslında biz sırasıyla gitmiyoruz da seçme yapıyoruz. Buradaki beyitlerden özellikle yani dinleyicilerimize de bize de lazım olan böyle her zaman kullanabileceğimiz konuları ihtiva eden beyitleri seçiyoruz. Bu muhtarat diyorlar ya eskiden. Evet. Bu da öyle bir şey.
Lütbünlüp gibi.
Evet. Burada mesela şu bu beyt çok muhteşem bir beyt bana göre. Her ki o ez hemzebani şod cüda bi neva şod gerçi daret sat neva. Eğer bir kimse diyor kendi dilinden anlayanların bulunmadığını görünce ya da kendi dilini anlayanların olduğu yerlerde kendisi binlerce sese binlerce dile lisanı da sahip olsa susar diyor. Çünkü söylediğini anlayacak kimsesi yok.
Garip kalır.
Garip kalır. Şimdi dolayısıyla insanları ya da hatipleri konuşturan muhataplarıdır. Muhatapların bakışlarıdır. Onların dikkatleridir. Onların efendim böyle sanki içecekmiş gibi bakışan gözleridir.
Ya büyüklerin bir sözü var hocam. Siz ne kadar alıcıysanız diyor ben o kadar satıcıyım.
Evet.
Alıcı olmayınca bu sefer iş zorlaşıyor. Yani müşterisiz meta zayidir dediği
tabii,
gibi.
Tabii. Şimdi burada şunu da söylemek istiyor şey, yani dinleyicilerin kabiliyeti ne kadarsa mürşitler ona göre konuşurlar. Hani kellimin nase ala kaderi ukulihim. İnsanları anlayacakları dilden konuşunuz.
Hatta hocam,
anlayacağı kadar
konuşunuz. Hadisin devamında etüridûne en yükezzeballahu ve rasûlü. Yani anladığı, anlayacağı potansiyeli kapasitesinin üzerinde konuşunca Efendimiz buyuruyor ki siz Allah'ın ve Resulü'nün tekzip edilmesini, yalan sayılmasını, yalanlanmasını mı arzu ediyorsunuz?
Evet.
Yani böyle de bir mahsuru var demek ki.
Tabii doğru yani. Sizin söylediğiniz anlaşılmazsa ya da yanlış anlaşırsa ya da anlayan yanlış anlatırsa, yanlış aktarırsa bir sürü yanlışın çoğalmasına yani sebep
olur. Fayda vereyim derken zalim i̇şte olabilir.
Burada eğer diyor bir hatip, bir mürşit sohbet ederken kendi dilinden anlayanların olmadığını görünce kendisinde ne kadar çok bilgi de olsa, malumat da olsa konuşmaz, susar. Çünkü söylediğini anlayan yok. Anladığını anlatan yok. O zaman niye konuşalım? Lüzumsuz yere. Ya hayır söyle ya da sus.
Evet.
Burada en önemli mesele tabii bizim hitabette ve irşatta buna dikkat etmemiz lazım. Eğitimde çok önemli. Ya biz muhataplarımızın seviyesine inerek onların anlayacağı dilden anlayacağı kadar konuşmamız lazım. Aynı bu radyo frekansları gibi. Her radyonun bir frekansı var. O frekansa düştü mü onda işte sesi harekete dönüşüyor ve herkes anlıyor. O yüzden biz de muhataplarımızın frekansına göre konuşmalıyız. Ki biz onların dilinden iyi anlayalım, onlar da bizi iyice anlasınlar.
Şeyden hocam müsaade ederseniz Bursevi Hazretleri'nden bir misal. Bursevi Hazretleri ahir ömrüne yakın 3 sene Üsküdar'da kalmış. Bu Ahmediye Camisi var biliyorsunuz merkezde.
Evet.
O küçük bir külliyedir.
Evet.
Orada cuma vaizliği yapmış. Hazret böyle tevhidin inceliklerinden, tasavvufi manada tevhidin inceliklerinden bahsetmiş. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de hocam tevhidle, yani kelime-i tevhid zaten var. La ilahe illallah lafzı da geçiyor. La ilahe illa hu var. La ilahe illa ente bir defa Yunus Aleyhisselam'ın dilinden var. İki defa da la ilahe illa ene geçiyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu lafzı kullanıyor. Bunların işte tasavvufi anlamda incelikleri, farklarını filan yorumlamış. Cemaatin içinde istidatlı kimseler vardır diyor. Tevhidin inceliklerinden bahsediyordum. Fakat anlamamış birisi o la ilahe illa ene derken ayet bu. Bu lafızlar arasındaki farkları izah edeyim derken adam onu kendi için söylüyor zannetmiş. Halbuki Cenab-ı Hak kendi buyuruyor iki defa la ilahe illa ene buyuruyor. Yok şikayet etmişler. Damat İbrahim Paşa'ya bilmem Şeyhülislam'a Hazret'in canı sıkılmış. Tam bu Mevlana'nın dediği gibi diyor ki efendim ada arasında bulunmak ömür israfı gibi bir şey olduğundan diye canı sıkılmış. Yani düşmanı arasında, aynen kendini anlamayan, dinlemeyen, doğru anlamayan insanların arasında olmayı ömür israfı gibi bir nesne gördüğümden diyor, dönmüş Bursa'ya ya bu sebepten. Yani aynı incelik hikmet sanki orada da var yani.
Aminle tabii işte. Hatta bir şey daha var. Tabii biz şimdi muhataplarımıza göre anlatıyoruz bu meselemizi diyor. Ama benim derdimden anlayan böyle çileye sahip bir adam olsa, benim dilimden anlayan bir adam olsa ben meseleleri ariz, amyek, derinliğine onu anlatırdım. Ama anlayacak insan olmayınca da mecburen susuyoruz diyor.
Veya işte Mesnevi hocam, Mevlana Hazretleri Hüsamettin Çelebi'nin idrakine göre, onun işte manevi talebine, şeyine göre Mesnevi söylemiş. Belki Şems'i bulsa nasıl bir Mesnevi söylerdi?
Yani Şems'e bir şey söylerdi.
Efendim söylese gibi yorumlar yapılıyor.
Evet, şimdi devam ediyor bak. Çünkü gül reftü gülistan der güzeşt, nişnevi zan pesi bülbül ser güzeşt. Şimdi artık diyor bak gül mevsimi geçip gitti bak. Çünkü gül reft, gül gitti ve gülistan der güzeşt. Gül gidince zaten gül bahçesi de gitti, soldu güller. Sonra ne diyor orada? Neşnevi zan pesi bülbül ser güzeşt. Gül gitmiş, gülistan da yok olmuş. Sadece o dikenleri kalmış gülün. Hiçbir şeyse kalmamış.
Bülbül niye ötsün?
Öyle önce diyor ki bülbüller de artık ötmez olmuş. O zaman nereden bülbül sesi dinleyeceksin sen diyor.
Evet.
O yüzden burada da gene söylemek istediği şey özellikle gülle bülbül arasında aşka varan bir ilişki var. Nedir o? Yani bülbül gülün kokusuna aşık. Gül de bülbülün sesine aşık. İkisi birbiriyle buluşmak isterler.
Evet.
Dolayısıyla bu gül ve bülbül metaforu çok fazla kullanılır. O yüzden bülbül gülün kokusunu hissediyor, rüzgarlar getiriyor, ona gitmek istiyor ama arada bir sürü dikenler var. Ama yine de ona gitmek istiyor, sonra giderken bir dikene saplanıp kalıyor ve orada ölüyor.
Evet.
İşte dolayısıyla şeyde diyor, insan da diyor sevdiğinin karşısında böyle fenayı göze alabilecek, her türlü çileyi göze alabilecek bir olgunluğa sahip olması lazım. Bize bülbül bu şeyi, samimiyeti veriyor. İnsanın nasıl sevdiğine karşı bu kadar arzulu olmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Hatta diyorlar ki bak, gül yaprakları üstündeki çiğ damlalarını esasında bülbülün iletisine karşı, bülbülün o güzel sesine karşı gülün gözyaşları diye değerlendirirlermiş. Ne kadar güzel bir şey ya. Yani.
Bu şeyi de hocam, Sipahsalar'ın menakıbnamesi var malum Mevlana Hazretleri ile ilgili. Oradan Ahmet Avni Bey şöyle bir şey naklediyor. Şems-i Tebrizi Hazretleri dua etmiş, niyaz etmiş. Ya Rabbi demiş, senin has kullarından benim sohbetime tahammül edecek, önceki beytle de irtibatlı bir kimse var mıdır? Varsa işte onun, ona beni ulaştır filan diye. Kendisine de efendim sen diyor sohbetine mahrem istersen Rum tarafına, Rum canibine sefer et. Dolayısıyla o da kendine bir hem sohbet, kendi anlatacağını anlayabilecek istidatlı bir insan arayarak Konya'ya kadar geliyor. İşte Mevlana Hazretleri karşısına çıkıyor. Ve tabii Şems-i Tebrizi Hazretleri işte malum bir ya izini kaybediyor veya işte öldürüldü falan gibi de bir rivayet var ama netice itibariyle bu sefer Mevlana aşka düşüyor, onu arıyor. Yani buradaki gül ve bülbül ile belki Mevlana
böyle bir tahassür dile getiriliyor.
Onu da ifade ediyor olabilir diye de yorumlanmış.
Evet, zaten bak şöyle bir şiir yazmışlar. Siriş kefşan olur gül, nalişinle jale şeklinde bak. Gül diyor senin namelerinden, güzel sesinden, ötüşünden dolayı diyor jale şeklinde gözyaşı döker diyor gül. Bülbülün sesini duyarak gül ağlarmış. O da işte çiğ şeklinde ortaya koyar. Ne aşıksın ki olmuş gül dahi nalanın ey bülbül. Sen ne aşıksın ki ey gül diyor. Sana karşı o kokuna düşkünlüğünden dolayı efendim senin inleyicin olmuş bülbül. Onun için böyle güzel dertli dertli ötüyor.
Yani gülün civarında olmak lazım demek ki hocam. Tamam. Şeyde de Şehzade Şirazi Hazretleri de herhalde bir temsille anlatıyor. Tabii o gülün o şebnemleri seher vakitlerinde toprağa düşmüş. Ha, o bir hamama girer, öyle bir temsille anlatır. Böyle çok güzel kokulu bir kil. Der ki sen misk misin, amber misin?
Ya nereden aldın diyor. Değil.
Nereden aldın bu kokuyu diye soruyor. O da diyor ki ya ben sıradan bir topraktım, kildim ama bir gülün altına düştüm. Seher vakitlerinde ondan düşen şeblemler beni bu güzel kokulu hale getirdi falan diye. Dolayısıyla ister bülbül ol, ister toprak ol, gülün civarında olmak lazım demek evet. ki hocam. Güllerin i̇şte civarında olmak
kamille,
lazım.
Kamil insanlarla beraber olmak lazım. Evet. Zaten buradaki kamil insan, mürşidi kamil ney?
Evet.
Yani onların yanında ve civarında bulunmak lazım. Onlar öyle veya böyle etrafındakileri, yakınındakileri etkiler.
Evet.
Onu söylüyor.
Evet.
Hani ayet-i kerimede ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Siz sadıklarla beraber olursanız siz de dost doğru adam olursunuz.
Evet.
Yok, solucanlarla beraber olursanız, yılanlarla beraber olursanız siz de onlar gibi süklüm büklüm olursunuz. O yüzden doğrularla beraber olmak lazım. Doğruların yanında yer almak lazım. Aynen gülün kokusunun efendim işte gözyaşının etrafındakileri nasıl etkilediğinin en güzel göstergesi.
Bu sizin aranız tabii hocam da şöyle bir Bursevi Hazretleri'nden olabilir. Başka birisinden okudum. Diyor ki zenginlerle düşüp kalkanda mal hırsı artar. İlim ehliyle düşüp kalkanda sürekli ilim öğrenme isteği, arzusu artar. Efendim fasık, kötü insanlarla düşüp kalkanda onlar gibi fıskı fücür meyli artar. Yani dolayısıyla demek ki güzel insanlarla hadis-i şerifte de geçtiği gibi malum. Yani onların civarında olmak lazım ki insan da güzel olsun.
Tabii zaten İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Haller ve huylar da bulaşıcıdır. İyi insanlarla beraber olana onlardan iyilik bulaşır. Kötülerle beraber olanla da onlardan kötülük bulaşır. Efendimiz bunu ifade buyururken diyor ki bak iyi insanla dost olan mis satan insanlarla beraber olan gibidir. Onun güzel kokusu sana bulaşır. Kötü insanlarla beraber olan da demirci çırağıyla beraber olan gibidir. Onun isi pası da sana bulaşır. O yüzden insan çevresine de çok dikkat etmek lazım.
Evet.
Burada figanü nalişinle sen sarardın goncalar soldu. Bitirdi hem gülü hem kendini efkanın ey bülbül. Bak yani burada diyor ki senin o feryadı figanın da o kadar ki sen sarardın ama goncalarda güllerde soldu. Bitirdi hem gülü hem kendini efkanın ey bülbül. Evet. Senin feryadı figanın hem kendini bitirdin sarardın soldun hem de gülü de bitirdin diyor. Evet. O yüzden gerçekten gül gibi insanların etrafında yer almak lazım. Hatta bizim Mehmet Aslan abinin güzel bir şeysi vardı. Hacı Musa Efendi Hazretleri'ni anlatırken çiçekten iffetli gülden hayalı diye tarif ediyordu.
Evet.
İşte derken o halini evet. tasvir ederken o çok hoşuma gitmişti ben.
Evet.
O yüzden gül ve bülbül metaforu önemli bir iş. Şimdi öbür taraftan şuna bakın. Çünkü gül reftü gülistan şöd harap, buyi gül ra eski cuyim ez gülab. Şimdi artık tamam gül gitti, gülistanlık da gül bahçesi de harabı perişan oldu. O zaman gülün kokusunu ben nereden bulayım, nereden arayıp da bulayım? O zaman gülab, gül suyunda ara. Yani gülün özellikleri gül suyunda ancak olur. Hiç olmazsa kokusu olur.
Evet.
Bunu gül suyunda ara. Burada tabii ne olursa olsun yani gülün etrafında bulunanlar hani güller solsa da efendim sadece gülün dikenli dalları da kalsa yine de onun yakınında gül yaprakları onlardan elde edilmiş gül suları var ya
evet.
onlardan sen gül ihtiyacını giderebilirsin. Burada istersen kamil mürşitlerin etrafında bulunursun ama kamil mürşidin olmadığı yerde de ondan feyz alan insanlarla beraber olmak. O çevreye yakın olmak. O çevreye yakın olursanız onlardan olursunuz. Burada da ona böyle bir işaret ediyor. Hatta burada Salih Abdullah Efendi'nin Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi ile Hüsamettin Çelebi arasındaki farkı söylemek Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin yanında Hüsamettin Çelebi'nin gül suyu gibi kaldığını bildirmek istiyor.
Yani dolayısıyla
esas gül ağacı evet. Şems-i Tebrizi
evet.
Hüsamettin Çelebi aslında gül suyu. Gül suyu.
Mevlana'da bülbül.
Ama gül yoksa yani gül suyuna idare et. Mevlana'nın kendisi de bülbül tabii.
Tabii orada yani, bülbülü de kendine remzediyor.
Evet bülbülü de kendisine remzediyor. Şems gibi bir musahibi ekmelim bulunsaydı eğer onun geliş idraki beni name perdaz etseydi ben de ne gibi rakip terünümlerde bulunurdum. Daha ince mesajlar verirdim diyor ama
evet.
Şems-i Tebrizi yok ki diyor ya. Hiç Hüsamettin Çelebi
şey yok.
Şu anda yazdığımız mesnevi Hüsamettin Çelebi'ye göre yazılmış.
Onun ya, seviyesine göre.
Ona göre anlatılmış bir mesnevidir diyor. O demsaz ve hemrazım geçip gitti. Bana layıkıyla muhatap olabilecek kimse kalmadı. Onun için Ben de sözlerimi sığlaştırmaya mecbur kaldım diyor. Mesela rubaiyat ile Mesnevi'yi kıyasladığınız zaman rubaiyat çok daha derin.
Evet.
Çok daha üzlü beyitten ihtiva eder. Evet. Mesela
Divan-ı Kebir.
Evet. O yüzden bereket versin diyor. Karşımda Hüsamettin Çelebi gibi kabiliyetli bir muhatap var. Şems'in irfanı, raihasını onda bulmaya ve bu surette avunmaya çalıştım diyor Hazreti Mevlana. Şu söylediklerim yok mu? Onlar senin fehmine göredir. Doğru anlayışlı bir muhatap hasretiyle ölüyorum diyor. Bak hala arayış içinde, şuna bak.
Evet.
Şeyde bile hatta buna bir misal de veriyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz şu ayet-i kerimeyi getirdiğinde El yevme ekmeltü lekum, bugün sizin dininizi tamamladım dediğinde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz büyük bir hüzne kapılıyor ve başlıyor ağlamaya.
Ya sahabiler seviniyor belki veya anlamıyorlar mevzuyu.
Tabii mevzuyu anlamıyorlar ama Hazreti Ebu Bekir Efendimiz irtihal-i Nebi'nin yakın olduğunu görünce ondan ayrılığın verdiği ızdırabı öyle içinde duyuyor ki böyle için içinde ağlamaya başlıyor, gözyaşı döküyor. Niye diye sahabeler bunu anlamıyorlar? Hazreti Ebu Bekir'deki seviye farklı da ondan. Onlar hani nasıldı o?
Yarı gar.
Yarı gar. Evet, yarı gar değil mi? Mağara arkadaş.
Tabii ayette
iki kişi kalmışlar.
İdhuma ilgari iz yekulu li sahibihi la tahsen innallaha ma'ana.
Ya innallaha ma'ana. Evet. Allah bizimle beraberdir. O yüzden fakat bu feyzi nebevi diyor diğerlerinde görünmemiş. Ama o Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in gösterdiği anlayış isabetini öbürleri gösterememişlerdi. Demek ki velilik bir, fakat velilerin zevki ve dereceleri farklı farklı. Ya da her bir veliye Cenab-ı Hakk'ın tecellisi farklı farklı. Her birisinin ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği var.
Hakikaten hocam, Ebu Bekir Efendimiz'in hem peygamberimizin zamanında işte ona yakınlığın, ta İslam'ın başından beri fedakarlıkları vesaire. Yani İslam tarihinde de hakikaten diğer sahabilerden farklı böyle idrak seviyeleri olmuş. Mesela bunlardan birisi efendim Kur'an-ı Kerim'in cem'i konusu.
Evet.
Diğer bir mesele bu şeylerle savaş konusu, mürtetlerle.
Evet.
Diğer sahabiler demişler ki ya bu adamlar namaz kılıyor, ehli kıble. Biz bunlarla nasıl savaşacağız? Hazreti Efendimiz demiş ki zekat mallarından bırakın bir deveyi, yularını bile eksik verseler ben bunlarla savaşırım.
Evet.
Hazreti Ömer Efendimiz bile diyorlar ki bu nasıl savaş? Bunlar ehli kıble. Fakat sonra onlar da Hazreti Ebubekir Efendimiz'in görüşünün isabetli olduğuna karar veriyorlar. Çünkü herkes İslam binasından bir şey koparsa geriye İslam kalmaz yani. O salabet, o ciddi duruş olmasaydı hakikaten böyle hassas noktalarda Ebu Bekir Efendimiz'in o şeyi ortaya çıkıyor. Yine Efendimiz'in vefatında Hazreti Ömer falan tabii çok bir dehşete, hayrete düşmüşler. Kim öldü derse boynunu keserim falan diye Hazreti Ömer Efendimiz'in malum. Ama Ebu Bekir Efendimiz hakikaten orada da bir yine salabeti, isabetli görüşü, işte ayet-i kerimi okuyor. Vesaire herkesi bir sakinleştiriyor. Yani aslı Allah'ın dinidir. Efendimiz de ebedi aleme muhakkak intikal edecek diye böyle ashab-ı kiramı bir derliyor, topluyor.
Tabii teskin ediyor.
Temkin diye bir makam malum ustası evet. Vardır. O derecede yani hadiseler değişse de şeyi değişmiyor. İsabetli görüş ortaya koyması.
Evet.
Ebu Bekir Efendimiz'in.
Zaten şeyde de Bümüşhanevi Hazretleri'nin bir Camiül Usul diye bir tasavvufi kitabı var. Bütün tarikatların hemen hemen irşat usullerini onları birbirleriyle kıyaslayarak, birini diğerinden ayıran özelliklerini ortaya koyarak koymuş. Orada diyor ki her bir şeyh efendinin diğerlerinden farklı bazı farik vasıfları var. Alamet-i farika gibi. İşte o yüzden bazıları diyelim ki Bahattin Nakşibend. O hizmeti ön plana almış. Öbür tarafa geliyorsunuz Hazreti Mevlana aşkı ve muhabbeti ön plana çıkarmış. Evet. Öbür taraftan geliyorsunuz efendim işte halvetiler halveti ön plana çıkartmış. Celvetiler celveti ön plana çıkarmış. Abdülkadir Geylani mesela hayatın içinde bir dervişlik anlayışını ortaya koymaya çalışmış. Her birisinin ayrı bir özelliği ve ayrı bir güzelliği var. Bunları birbirleriyle kıyaslamak yanlış ya. Her birisinde ayrı bir tecelli var, öyle görmek lazım.
Herkes meşrebine uygun olan yoldan gidecek.
Evet.
Hatta bu peygamberlerin de farklı meşrepleri var malum hocam.
Tabii
en kamil peygamberimiz.
Evet.
Bütün meşrepleri kendinde toplayan o. Hulefai Raşidin için de Bursevi Hazretleri mesela farklı meşreplerden bahsediyor. Ya Hazreti Ömer Efendimiz hani bu şeriat, tarikat, marifet, hakikat diye bu dörtlü bir tasnif vardır. Hazreti Ömer Efendimiz de şeriat yönü. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de marifet yönü. Hazreti Osman'da tarikat, ya buradaki tarikat bizim anladığımız tarikat manasına değil de riyazat, mücahede, ibadete düşkünlük, Kur'an-ı Kerim tilavetine düşkünlük, o manada ya buradaki tarikat meşrebiyle kastedilen, Hazreti Ali Efendimiz'e de hakikat meşrebi biraz öne çıkıyor diye. Demek ki her onlarda bile bir farklı böyle.
Hatta Ali'ciğim bilmem siz ne düşünürsünüz. Ben şöyle düşünüyorum. Bir ricalül gayb var ya.
Evet.
Gayb erenleri.
Evet.
Bir defa gayb olan kıymetli olur. Eğer ortada olursa alenin, o alışkanlık peyde olur. Onların mehabeti gönlümüzden silinir.
Rabbimiz bile dünya gözüyle göremiyoruz.
O yüzden böyle olunca peki bu ricalül gayb nedir? Gayb erenleri diye bir kutbul aktap var.
Evet.
Kutbul aktap Peygamber Efendimiz'in varisi, manen varisi. Peygamber Efendimiz'in hasletlerini kendisinde toplayan kişiye kutbul aktap deniyor. Bu olmazsa, Peygamber Efendimiz böyle bir manevi mirasız olmazsa hayat olmaz diyor. Öbür taraftan Hazreti Ebubekir Efendimiz'in sıddıkiyeti, sadakati. Sadakat da çok önemli bir haslet. Bir veli de sadakati yönüyle ön plana çıkar. O da yine bu ricabiyatının kutup olur. Kutup. Dört tane kutup var. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Furkan vasfı var. Hakkı batıldan ayırt edici özelliği. O var. Ve yine gerçekten bu Furkan vasfıyla temayüz eden mutlaka bir veli bulunur. O da aktaptan bir tanesi. Bu ikisine Gavseyn deniliyor.
Ya İmam
Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın manevi mirasçılarını, bu ahlaki hasletlerine sahip kamil insana Gavseyn. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın haya vasfı çok galip. Hayası ön plana çıkan velilerden birisi. O da bir kutup. Öbür taraftan Hazreti Ali Efendimiz'in ilim ve şecaati. Bu ilim ve şecaatte gene ön plana çıkan bir sahabe, o da kutuplardandır. Bunlar olmazsa bu dört kutup taşıyıcı kolon diyorum ben. Bir kubbenin evet. ana sütunları gibi. Gerçekten bu dört haslet çok önemli haslet. Bu hasletleri kendilerinde toplayanlardan işte Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer Ali Efendimizin mirasçılarına diyoruz ki bu kümmeliğini Gavseyn. Evet. Ama Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Osman'ın manevi mirası sırada kümmeliğini ehlullah tabir ediliyor.
Evet.
Ve ben böyle değerlendiriyorum şeyi. Gerçekten bu vasıflar kainatı ayakta duran vasıflar.
Evet.
Ahlaki vasıflar. Evet. Bakın taşıyıcı kolon diyoruz ya biz.
Evet.
Ben böyle yorumluyorum bu ricalü gayb erenlerini. O yüzden gerçekten işte Hazreti Ebubekir Efendimiz burada da temkin vasfını gösteriyor. Ve bütün ashab-ı kiramı teskin ediyor.
Evet.
Rahatlatıyor. O yüzden Cenab-ı Hak hepsinin şefaatine bizi nail kılsın.
Amin. Hocam vaktimizi tamamladık. İnşallah bir başka programda tekrar sözünüzü bal gibi keselim. İnşallah çok güzel bir yere geldik aslında ama inşallah bir başka programda kaldığımız yerden devam ederiz. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, Mevlana'dan Mesajlar programının sonuna gelmiş olduk. İnşallah bir başka bölümde tekrar buluşmak, Mevlana Hazretlerinin gönül ikliminden incileri, mercanları, değerli, kıymetli, hikmetli sözleri sizlerin, bizlerin gündemine getirmeye devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.